Kahverengi. Hande Altaylı. İkinci ayrım. 1. İstanbul 2006. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik, derdim bana yetiyor. Saatlerdir çalan elektronik müziğe rağmen diline takılan bu şarkıdan bir türlü kurtulamaması rahatsız ediciydi. Beyni kendi müziğini yapıyor ve dışarıdan gelen her sesi bir takım gümbürtüler, takırtılar, cızıltılar, vızıltılar ve fısıltılara dönüştürüyordu. Güçlü kolonlardan yayılan ve sürekli kendini tekrar eden ritim. Nari'nin karnına, kollarına, zavallı akciğerlerine dumtıs dumtıs vurup duruyor ama kulağını ele geçiremiyordu. Böyle hissetmesinin sebebi aşırı yorgunluk ya da damarlarında gezinen litrelerce alkol olabilirdi. Gecenin kaçı olduğunu bilmiyordu. Kaç saattir bu evde olduğunu, kaç kadeh içtiğini, bangır bangır çalan müziğin ne olduğunu, etraftaki kalabalığın ne konuştuğunu, üzerindeki kırmızı mini elbiseyi ne zaman giydiğini, kimin kiminle yattığını, günü, ayı, mevsimi, yılı. Zihni ayırt edilmez seslerin ve anlaşılmaz görüntülerin ablukası altındaydı. Kaymış gözleri görmeden bakıyordu. Kulakları duymaz, ağzı epeydir laf yapmaz olmuştu. Yüksek tavanlı koca salonda yaklaşık 40 kişinin gölgesi dolanıyordu. Müziğin sesini bastırmak için bağırıp duran 40 ağız ve gecenin bu saatinde hala söyleyecek sözü bitmemiş insanlar. Makyajların ışıltısı çoktan silinip gittiğinden yorgun yüzlerin kusurlarını kapatmak loş ışığa ve havada bir bulut gibi asılı duran sigara dumanına kalmıştı. Kontrolden çıkmış bakışlar ve yersiz kahkahalar çiftleşme çağrısından başka anlam taşımıyordu. Salonun önündeki ince uzun balkona açılan kapının ağzında Gaye, Memo, Yonca ve Burak sigara içiyorlardı. Ev sahibesinin yani Deniz'in yıllardır değişmeyen arkadaşları ve bu iki partililerin gedikleriydi. Onların tam önünde dans eden iki kız vardı. Kızlardan biri tepesinde topladığı saçlarını açıp müzikle birlikte savurmaya başladığında Narine koca dünya o saçların arasına girmiş sallanıyor gibi geldi ve gözlerini çevirdi. Boş bardaklarla dolu küllükleri toplamaya çalışan garsonlar, DJ'yi bir köşeye itip kendi müziklerini çalmak isteyen sarhoşlar, yorgunluktan kanepelere, koltuklara serilmiş ama evlerine dönmeye niyeti olmayan tanıdık tanımadık bir sürü insan. Girişe yakın köşede ünlü bir televizyoncu az önce en yakın arkadaşı olduğunu iddia ettiği kızı şehvetle öpüyordu. Ve elleri en yakın arkadaşının göğüslerini yadırgamışa benzemiyordu. Narin anlamadan ve şaşırmadan bakıyordu etrafına. Zaten şaşırabilecek halde olsa 2 sene önce kavga dövüş boşanıp şu anda tam karşısında kucak kucağa oturan reklamcı çift için kullanırdı hakkını. Her şeyin mümkün olduğu bir alemde yaşadığını uzun zaman önce öğrenmişti. Gözleri Deniz'i aradı ama bulamadı. Nari'nin en yakın arkadaşı aynı zamanda bu partinin sahibi olan Deniz ortalarda görünmüyordu. Elbette bunun Nari'nin burnunun ucunu bile görmekte zorlanmasıyla bir ilgisi olabilirdi. Bardağına biraz daha vodka doldurup bara dönüştürülmüş uzun masanın yanından sallana sallana uzaklaştı. Deniz'in daha 2 hafta önce dünyanın parasını vererek aldığı masanın dökülen içkilerden yapış yapış olduğunu fark etse dertlenebilirdi. Ama bütün dikkati düşmeden yürüyebilmek için kullanılıyordu. Zaten bir masa Deniz'in masası olacaksa bütün bunlara alışmak zorundaydı. Aynı kural bu eve adım atma talihini ya da talihsizliğini yaşayan tüm mobilya ve eşyalar için de geçerliydi. Kaderlerine neşeli aile kahvaltıları, sakin akşam yemekleri ya da münasip saatlerde biten tatlı sohbetler yazılmamıştı. Bir bar taburesinin yazgısını paylaşıyorlardı. Bitmeyen partiler, dinmeyen müzik, içki, sigara vesaire. Hatta sigara yasağından beri barlar bu evin yanında sanatoryum sayılabilirdi. 2 büyük kanepe duvar diplerine doğru itilmiş ve böylelikle açılan boş alana konukların içki içip sohbet etmelerini kolaylaştıracak 3 ufak bar masası konmuştu. Narin kanepede az önce kalktığı yere oturdu ve saatin parti disiplinini bozmak için uygun olduğuna kanaat getirerek Topuklu ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını sehpaya uzattı. Deniz'in buna ses çıkarmayacağını biliyordu. Farkına bile varmazdı. Kırmızı mini elbisesinin ne kadar sıyrıldığını aldırmadan zonklayan başını kanepeye yasladı ve gözlerini yumdu. Kendisinden daha ayık olmayan insanların hareketleri ve müzik midesini bulandırıyordu. Derin nefesler almaya çalıştı ama bu defa da ciğerlerine dolan sigara dumanı midesini daha fazla kaldırdı. Tuvalete gidip pusmak bir çözüm olabilirdi ama bunu yapamayacak kadar halsiz hissediyordu. Kalkacak, tuvalete kadar yürüyecek, kusacak, elini yüzünü yıkayacak. Uzun işti. Oturduğu yerde kaykılarak midesini sakinleştirmeyi denedi ama olmadı. Bulantı denen illet bir kere yakanıza yapıştıysa kolay kolay bırakmazdı. Tam kendinden geçmek üzereyken kafası mucizevi bir şekilde tekrar çalışmaya başladı. Ve kontrolü ele geçirip kesin bir tavırla emirler yağdırdı. Kalk, kalk ve hemen tuvalete git. Yoksa birazdan ortalığı batıracaksın. Onun durumundaki bir kişi için olağanüstü bir gayret göstererek incecik bacaklarını sehpadan indirdi ve yanına oturmaya hazırlanan kıvırcık saçlı genç adama "Kaldırsana beni" diye seslendi. Gürültüden bir şey duyamayan adam ona doğru eğilerek kulağına "Ne dedin?" diye bağırdı. Narin kanepenin kolundan destek alarak kendi kendine kalkmaya çalışınca kıvırcık durumu anladı ve kolundan tutarak kalkmasına yardım etti. Narin tam olarak dengede durabildiğinden emin olunca sehpanın dibinde duran ayakkabılarını giymeye çalıştı. Ama ayaklarını bir türlü doğru yere getirip ayakkabıların içine sokmayı başaramıyordu. Kıvırcık yine kulağının dibine girip "Siktir et ya" diye bağırdı ve Narin de ona hak verdi. Zaten giymeyi başarsa bile o topukların üzerinde tekrar denge kurabileceğinden emin değildi. Sarsak adımlarla yalın ayak tuvaletin olduğu yöne doğru ilerlerken dış kapının açıldığını ve içeriye iki kişinin girdiğini görmedi. Onun gördüğü sadece bir kişiydi. Olduğu yerde dikilip adama baka kaldı. Nereden tanıdığını çıkaramıyordu ama tanıdığından emindi. Adama bakmak içkiden uyuşmuş beynine allak bullak olmasına neden oluyor, kalbine ve midesine ağrılar saplanıyordu. Kimdi? Kimdi? Kimdi? Bu soru kafasının duvarlarına defalarca çarpıp düştü. Bilmiyordu. Adama bakarken neden gözlerinin yaşardığını, niçin eliyle bir çığlığı bastırmak ister gibi ağzını kapattığını da bilmiyordu. Deniz aniden arkasında belirip onu kapıya doğru çekiştirmeye başladığında itiraz etmek istedi. Ama direnecek güçten yoksun olduğundan arkadaşının onu akıntıya kapılmış bir dal parçası gibi sürüklemesine izin verdi. Deniz bir taraftan büyük bir heyecanla içeri girenlere doğru ilerlerken bir taraftan da yarı neşeli yarı öfkeli bir sesle bağırıyordu. "En sonunda gelebildin. Saat kaç oldu farkında mısın? Millet gidecek, sen ancak geliyorsun." Önlerindeki birkaç sarhoşu itip kendilerine yol açtılar ve kapıya ulaştılar. Narin o ana kadar adamın bir kızın elini tuttuğunu ve o kızın da ırmak olduğunu görmemişti. Deniz kız kardeşine sarılırken adam Narin'e bakıyordu. Dümdüz, ifadeden yoksun, sokağın serinliğini taşıyan yabancı gözlerle. Yüzünde genç kadını tanıdığına dair hiçbir ipucu yoktu. Ama Narin için onun kahverengi gözleri, kemikli yüzü ve dümdüz kaşları kendi yüzü kadar tanıdıktı. Irmak ablasının kollarından sıyrılıp Narin'i kucakladı ve söylenmeye başladı. "Ya Narin, gözünü seveyim, sustur şunu ya." Sesi her zamankinden daha cıvıltılı çıkıyor gibi geldi Narin'e. "Keyfimizden geciktik sanki. Geldiğimize dua etsin. Uçak 2 saat rötar yaptı. Sonra da bavullarımız çıkmak bilmedi. Eve gittik, üzerimizi değiştirdik, koştura koştura geldik. Ama ablam şu saatte üşenmeyip geldiğimize şükredeceğine hala tantana ediyor." Narin'in tepki vermeden durduğunu görünce yanında dikilen adama dönüp güldü. Bu Narin, Deniz'in en yakın arkadaşı dedi. Ama kendisi şu anda uçmuş olduğundan söylediklerimizi anlayamıyor. "Arkadaşıma sarhoş muamelesi yapmayın. Her söylediğinizi anlıyor. Değil mi Narin?" dedi Deniz şefkatle. Narin'in yüzüne düşmüş kısa siyah saçlarını düzeltirken Bak, Irmak'ın erkek arkadaşını merak ediyordun. Geldi işte. Narin sendeleyerek adama doğru bir adım attı ve elini uzattı. Merhaba, ben Narin. Dili öyle dolanıyordu ki Deniz, Narin diye tekrar etmek zorunda kaldı. Ben de Fırat, dedi adam. Ve mükemmel bir refleks göstererek yana doğru devrilmekte olan Narin'i yakaladı. Tamam, tuttum. İyi misin? İyiyim, iyiyim, diye mırıldandı Narin ve bunu kanıtlamak ister gibi belinden sıkıca kavramış olan Fırat'a gülümsedi. Ardından kalabalığın şaşkın bakışları altında onun bembeyaz gömleğinin üzerine kustu. Yaslıhan, 1986. 25 bin nüfuslu Yaslıhan'ın dağlara dayalı Murateli mahallesi tozlu topraklı bir sokakla ikiye ayrılırdı. Romanların yaşadığı yukarı Murateli'nin pek sakin olmayan sakinleri dağlara bitişik evlerinde sazlı sözlü, kavgalı gürültülü hayatlarını sürdürürken, aşağı Murateliler mahallesinin kasabaya yakın tarafında görece daha sakin, sessiz yaşayıp giderlerdi. Yukarı Murateli'ne ne elektrik idaresinin adamları ne polis girmeye cesaret edebildiğinden orada yaşayanlar elektrik parası ödemezler. Aşağı Murateli'nde oturanlar da onların faturalarının kendilerine yüklendiğine inandıklarından bu duruma fena halde içerlerdi. Birkaç defa sırf bu sebepten iki tarafın arası epeyce açılmış ama olaylar büyümeden tatlıya bağlanmıştı. Hepsi biliyordu ki düşmanlığı körüklemek birilerinin orayı terk etmesi demekti ve Murat elinde yaşayan kimsenin gidecek başka bir yeri yoktu. Bu yüzden her defasında aynı şey oldu. Birbirlerine bağırdılar, çağırdılar, sonra Fesubhanallah diyerek işlerinin başına döndüler. O günlerden beri zaman zaman kız yüzünden dalaşan delikanlılar ya da top kavgasına tutuşan çocuklar dışında aralarında pek bir husumet yoktu. Ama komşuluk yaptıkları da söylenemezdi. İhtiyarlara göre Murateli, huzurunu iki taraftaki insanların birbirlerinden uzak durmasına borçluydu. Yaslıhan'ın en fakir bölgesiydi burası. Çingeneler, göçmenler, burnu boktan çıkmayanlar, gün yüzü görmemişler, tembeller ve kısmetsizler birbirinden ince, Yaslıhan'ın diğer mahallelerinden ise kalın bir çizgiyle ayrılmışlardı. Bir ya da iki katlı, sıvası dökülmüş evler, seyrek ağaçlı kel sokaklar, oradan oraya sürü halinde koşuşturan kötü beslenmiş sıska çocuklar ve pencerelerden yarı bellerine kadar sarkıp avaz avaz bağıran, ağzı her daim sigaralı anneler. Bir şey olmaktan çok umudunu kesip sadece var olmak için çabalayan insanların vurdum duymazlığı mahallenin her taşına sinmişti. Fakirliğin gürültüsü ve sefaletin cümbüşü sokak aralarında birbirine karışıyordu. Burada doğanlar kadere isyan etmezlerdi. Çünkü kendileri için başka bir kader ihtimali olmadığından eminlerdi. Sonradan gelenlerse bu çukurdan en kısa zamanda kurtulacaklarına yemin eder ama bu yemini tutamazlardı. Kabulleniş ağır ağır üzerlerine çöker, sinsi sinsi iliklerine işlerdi. Ve çok geçmeden Murateli sokaklarının bir parçası haline gelirlerdi. Yoldaki taş, ağaçtaki dal kadar ait olurlardı yaşadıkları yere. Narin ağzında cikleti, üzerinde komşularının kazulet kızından kalma, ayak bileklerine kadar inen lacivert ortaokul jilesiyle sokağa girdiğinde, ilk evin kapısına tükürmek için cikletini ağzında iki tur çevirdi. Bunu yapmayı seviyordu. Çünkü o evin sahibi olan topal kadın, avlusundaki muşmula ağacının yola sarkan dallarına dadandığı için, iki sene önce Narin'in kafasını sopayla fena halde vurmuştu. O olaydan beri küçük kız, kadının evinin önünden asla boş geçmiyordu. Bulduğu büyük küçük hayvan leşlerini açık pencereden içeri atıyor, yollardan topladığı at pisliklerini topalın kapısına sürüyor, camlarına tükürüyor, hiçbir şey bulamadığı günlerde ise kadının ayağının altına yapışsın diye cikletini eşeğin tam önüne fırlatıyordu. O günde aklı tamamen kadına yapacağı fenalıkla meşgul, evlerin önündeki hareketliliğin farkına hemen varamadı. Mahallenin feryatlarını duymasa başını kaldırıp sokağın ilerisine bakmayacaktı. İlk gördüğü kapıların önündeki iskemleye oturmuş, sigara içen babası oldu. Zaten nereye bakacak olsa ilk gördüğü hep babası olurdu. Hem iri cüssesinden dolayı hem de görmek istemediğinden görünürdü adam ona. Moskov Recep'in varlığı daima bir tehlike işaretiydi ve adam bulunduğu yeri tekinsiz bir ortama çevirmekte benzersiz bir kabiliyete sahipti. Evlerinin tam karşısındaki duvara dayanmış duran kız kardeşi Şadiye gözyaşlarını siliyor, abisi Mehmet onun tam yanında yere çömelmiş elindeki tahta parçasıyla oynuyordu. Narin gözlerini kısıp neler olduğunu tahmin etmeye çalışırken cikletini atmayı unutuverdi. Komşu kadınlar telaşlı adımlarla eve girip çıkıyor, bazıları yanından geçerken babasına bela okuyordu. Ama Moskov Recep'in tındığı yoktu. Sigarasından derin nefesler çekiyor ve boşluğa bakıyordu. Narin korkunun küçülttüğü adımlarla eve girerken kimse kafasını ondan yana çevirmedi ve kız bir hayalet gibi süzüldü içeriye. Dar, uzun ve küçük avlularında hepsi konu komşu, yedi kadın cırtlak sesleriyle bir ağızdan konuşuyorlardı. Narin'i ilk gören yampiri tulumpadan su çekmek için uğraşıp duran Ümmühan oldu. Ter içinde kalmıştı kadın. Su getirebilmek için kim bilir kaçıncı kez basıyordu tulumbayı. "Gelme kızım, git dışarıda kardeşlerinin yanında dur," dedi terini yemenesinin ucuyla silerken. Narin tam gerisin geri çıkacak gibi olduğunda kadınlardan biri atılıp onu kolundan sıkıca yakaladı. "Gel kız, gel de gör. İt oğlu it baban neler etti anana. Gel de gör o deyus, o orospu kancığı nasıl paraladı anacığını. Çocukların ağzı pis yukarı Muratelilerle oynamasını istemeyen aşağı Murateli kadınlarının da ağzı pek temiz sayılmazdı. Kızmaya görsünler, kurşun gibi saçarlardı en okkalı küfürleri ortalığa. Kocalarının bile Allah'ı vardı onların yanında. Narin bir tek Ümmühan'ın ağzını bozduğunu hiç duymamıştı. "Nerede ki annem?" diye sordu. "Nah, orada yatıyor işte, git bak, bak da gör," dedi kadın içeriği işaret ederek. Topu topu iki odaları vardı. Küçük oda ve daha küçük oda. Aynı zamanda oturma odaları da olan küçük odanın içindeki dolap banyolarıydı. Ve kışın yalnızca orada soba kurulduğundan beş kafa oraya sıkışırlardı. Tuvalet avlunun dibinde, odunluğun hemen yanındaydı. Yaz geldiğinde çocuklar uyumak için arka taraftaki daha küçük odaya geçince hepsi birden rahat bir nefes alırdı. Narin kafasını içeriye uzattı ve annesinin siyahlı kahverengiyle pazen elbisesini hemen tanıdı. Kadın köşedeki divana uzanmış, hiç durmadan inliyordu. Kafası iki kafa olmuş, yüzü tanınmayacak kadar şişmişti. Ne ağzında diş, ne gözünde fer kalmıştı. Narin kadının yana sarkmış kemikli esmer elini görmese, annesi olduğuna imkanı yok inanmaz, biri annesinin elbisesini giymiş yatıyor sanırdı. Henüz bir insan yüzünün bin şekle girebileceğinden habersizdi. Annesinin başında duran iki kadının arasından geçip divana yapıştı ve "Anne!" diye fısıldadı korkuyla. "Anne, ölecek misin?" Kadınlardan biri küçük kızın kafasına esaslı bir şaplak indirip "O nasıl laf kız öyle? Kapat o uğursuz ağzını!" diye bağırdı. Az önce kapısına cikletini atmayı unuttuğu kadındı ve onu görünce Nari'nin tepesi attı. Ama daha ağzını bile açamadan topal karı onu kolundan tuttuğu gibi gerisin geri avluya savurdu. Narin yerden kalkıp jilesindeki tozları silkeledi. Daha kim bilir kaç sene giyeceği okul formasını kirleten topala içinden bir küfür savurdu. Ve avludan çıkıp sokak kapısının önünde oturan babasının ayaklarının dibine çömeldi. Moskov Recep ne kıpırdıyor ne de kızına bakıyordu. Tek yaptığı bir sigarayı söndürüp diğerini yakmaktı. "Baba, topal karı sana gavat dedi," diye fısıldadı. Babası onu duymamıştı bile. Narin, "Topal karı sana gavat dedi," diye yineledi ama sonuç değişmedi. Ve Recep nefes alan bir taş gibi oturmaya devam etti. İkinci ayrımın sonu sayfa 16, devamı üçüncü ayrımda.